Ekonomi gündemi.
Efendim merhabalar, saatimiz 14.04'ü gösteriyor. Ankara'dan sesleniyoruz sizlere, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz konuklarımız da. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Efendim ekonomi gündemi birlikteliğimiz başladı sevgili dinleyiciler. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı her zaman olduğu gibi ve teknik yönetmenimiz Ayhan Tahçı, mikrofonla ben Osman Orkun Kara. Yaklaşık bir 45-50 dakika boyunca birlikteyiz. Bugün yine daimi sürekli konuğumuzla birlikte konuğumuz olacak. Hemen tanıtmak istiyorum. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Taras Karagül. Zaten tanıyorsunuz programımızın asıl sunucusu. Bugün ben de misafirim aslında. Yani. Ben de konuk olarak katıldım. Ve diğer konuğumuz Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi Sayın Esat İpek. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ne kadar çok titriniz var maşallah. Evet. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok güzel bir konu, benim de ilgi duyacağım bir konu. Yine ekonomi gündeminde ama az sonra Erdal hocamız kendisi zaten açıklayacak sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada paylaşmak istediklerinizi tabii ki bize iletebilirsiniz. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız sevgili dinleyenler. Ayrıca bizleri www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden, televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümüyle uydudan ve radyolarınızın başındaysanız tabii ki kısa dalga frekanslarımızdan 25 metre 11.660 kHz. Ve bunlar ne kadar çok bilgi bilseydim, hocam direkt size bırakırdım programı. Evet. 31 metre 9700 kHz üzerinden bizleri dinleyebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada bir de telefon bağlantımız olacak değil mi Erdal hocam?
Doğru.
Evet, para piyasalarındaki son durumu alacağız Feryal Hanım'dan. Yıllardır Feryal Hanım'la da ben konuşmuyordum, iyi oldu. Para piyasalarındaki son durumu Feryal Hanım iletecek. Buyurunuz efendim.
Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Sesinizi duymak benim için de çok güzel, o güzel Türkçenizle birlikte. Evet, haftanın ilk işlem günündeyiz. Borsa İstanbul'da %1'i aşan bir değer kaybı göze çarpıyor. 87.327 puan seviyesinde Birleşik Endeks. Amerikan doları serbest piyasada 6 lira 12 kuruş, avro ise 6 lira 89 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama birleşik faiz oranı %24,93 seviyesinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1283 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 1687 liradan, çeyrek altın 412 liradan, gram altın ise 252 liradan işlem görüyor. Para ve sermaye piyasalarına dönüp son rakamlar bunlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Feryal Ardal Erkaya, TRT muhabiri arkadaşımız, para piyasalarındaki son durumu iletti bizlere. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ekonomi gündemi programındasınız efendim. Tekrar edelim mi? Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız. Daimi konuğumuz Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl stüdyomuzda ve Erdal Bey'in de konuğu Sayın Esat İpek olacak. Neler konuşacaksınız hocam?
Evet, bugün son günlerin belki de en sıcak konuları olan bu enerji savaşları, ticaret savaşları ya da işte Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu tansiyonu yükselten yaptırımlar, yani bu yaptırımlar nerede oluyor?
Her zaman gündemde olan bir konu değil mi ama, bu enerji? Yani evet. Gündemdeki yerini hiç bırakmıyor.
Ama son dönemlerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar dolayısıyla biliyorsunuz İran dünyada petrol rezervleri zenginliği açısından dünyada ilk dört sırada.
Tabii.
İşte Amerika ile Venezuela arasındaki hani şu andaki durumu da göz önünde bulundurduğumuzda Venezuela dünyada birinci sırada. Diğer taraftan şu anda Amerika ile beraber hareket eden ülkeler var. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, yani Körfez ülkeleri de göz önünde bulundurursak aslında enerji konusu belki 100 yıl önce yani bir denklem oluştu, yazıldı, işte yeni ülkeler oluştu, yani bir yeniden bir dizayn yapılıyor aslında enerji alanında. Diğer taraftan da işte 1945 sonrası bir ekonomik düzen var. İşte
Amerika'nın
Amerika'nın öncülüğünde işte IMF'si kuruldu, Dünya Bankası kuruldu. Sonra işte 90'lı yıllarda Dünya Ticaret Örgütü. Ama dünyadaki ekonomik düzen değişti. Yani işte eskiden Çin yoktu ama şu anda Çin dünyanın en işte gayri safi milli hasıla anlamında ya da ekonomik büyüklük anlamında şu anda Amerika'nın arkasında ikinci sırada ve birinci sırayı diyelim zorlamaya çalışıyor.
Evet.
Yani dolayısıyla ekonomiyi yönlendiren ya da dünya ekonomisindeki aktörler açısından yeni bir düzen oluşuyor. Evet. Yani bu düzen belki işte Amerika halen birinci sırada ama Amerika'yı takip eden diyelim işte ticaret anlamında Çin var. Yani fark ettiyseniz de Trump başkan seçildikten sonra ya da başkanlık kampanyasında kullandığı önemli argümanlarından birisi de işte ticaret savaşları ya da işte en fazla diyelim açık verdikleri Çin'e ekstra vergi uygulayacak, işte Çin'in gerçekleştireceği ihracatı azaltmak ya da Çin'den gelen ithalatı azaltmak, dolayısıyla yani Çin'e karşı açıklarını diyelim azaltıp o anlamda da Çin ile arasındaki o farkı arttırıp Çin'in gayri safi milli hasıla anlamında, üretim anlamında Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz yetişmesine, kavuşmasını bir şekilde ne yapıyor? Uzatmaya çalışıyor. Açıkçası Amerika Birleşik Devletleri şunu fark ediyor. Yani ticaret ve enerji alanında bir diğer üstünlüğü varsa bu üstünlüğünü ya da dünyadaki birinci olma konumunu ya da kurumlar üzerinden, işte IMF üzerinden, Dünya Bankası üzerinden ya da işte Dünya Ticaret Örgütü anlamında bunu sürdürebilir. Yani şu anda mesela işine geliyor, işte IMF ile Dünya Bankası ile devam ediyor ama işte dünya ticaretini serbestleştirmeye çalışan Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralları vardı. O kuralları herkes normalde uyması gerekir. İlk başta öyleydi ama kurallar Amerika'nın aleyhine dönünce şu anda Dünya Ticaret Örgütü'nün çok kurallarına uymuyor.
Ticaret hacmi olarak da çok fazla değil mi Çin'le olan ticareti, ithalatı, yani ihracatı büyük mü?
Amerika Birleşik Devletleri'nin 700 milyar bir diyelim açığı var normalde. Bunun yarısını Çin'e veriyor. Yani Çin'e karşı veriyor. Dolayısıyla yani en büyük rakibi de Çin ekonomik büyüklük anlamında. Ama ihracat ile ithalat ya da açık verme konusunda en yüksek miktarını Çin'e karşı veriyor. Yani Çin arkasında aslında bir tehdit, yani bir...
Tabii ki, evet. Çünkü hani paranız olsa da güçsünüz,
evet.
Paranız olmasa da bir güç durumuna düşüyorsunuz. Düşünsenize, Amerika'ya 350 milyar dolar borcunuz var. Yani bir şekilde o para sizde, onu ödeyeceğiniz ve ödemeyeceğiniz de size bağlı değil mi?
Yani şöyle, yani o
yani bu da, borçtan güzel ziyade, bir...
borçtan ziyade bir açık yani. Şimdi evet. Sen ne yapıyorsun? Ekonomiyi diyelim dışa açtığında Çin ağırlıklı olarak Amerika'ya ihracat yapıyorsa nedir bu anlamda? Yani bu ithalatın artacak olması Amerika'nın aleyhine gelişen bir şey. Çünkü Amerika artık üretmiyor. Ne yapıyor? İthal etmek zorunda kalıyor. Yani bunun da bir şekilde sonlandırılması gerekiyor.
Esat Bey bu konuda neler söyler Erdal Hocam?
Şimdi işte Amerika'nın şu an mevcut durumda sahip olduğu, özellikle küresel ticaret üzerinde sahip olduğu baskın gücün kaybetmemek için işte iki sektör önümüze çıkıyor. İki, daha doğrusu faktör önüne çıkıyor. Bir tanesi bunlardan enerji, bir tanesi de ticaret. Hocam, Erdal Hocam ticaretle ilgili kısmından biraz söz etti. Ben de enerjiyle ilgili tarafına biraz isterseniz değineyim.
Buyurun.
Şimdi özellikle bu enerji konusunda son yıllarda Türkiye'de yakından ilgilendiren bir Doğu Akdeniz mevzusu var. Herkesin malum gündemde. Doğu Akdeniz'de 2000'li yıllardan itibaren işte yoğunlaşmaya başlayan çalışmalarla bu gaz arama çalışmalarıyla beraber orada ciddi rezervlerin olduğu keşfedildi. Ve hatta
şimdi Doğu Akdeniz'de gaz var mı?
Tabii.
Var değil mi?
Ciddi manada. Tabii. Yani şu andaki rakamlar belki yani daha işte 2000'li yılların başında başladı. Diyelim ne kadar var işte 3,5-4 trilyon metreküplük.
Yine bizden uzakta mı? Yani bizden hep uzak oldu şöyle bu enerji bakacağız konuları.
Şöyle
bizden uzakta yani, mı yine yani?
Ya çok uzak değil.
Yüzümüz yine mi gülmedi?
Yok, çok uzak değil. Yani hani Kıbrıs'ı göz önünde bulundurursak işte diyelim ağırlıklı olarak güneyde hani çalışmalar var.
Tabii yani.
Evet yani hani.
Rum kesimine doğrudur.
Şimdi. Yani o şeylerde
arama çalışmaları o bölgede yoğunlaşıyor.
Yani arama çalışmaları var. Fakat Güney Kıbrıs Rum kesiminin de gaz aradığı bölgeler tartışmalı bölgeler. Yani kendisine göre benim diyor burası diyor işte benim münhasır ekonomik bölgeme giriyor. Yani orada herkesin hakkı var. Yani Türkiye ile ilgili sorunlu olduğu kısım var. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili sorunlu olduğu yerler var. Tabii şu anda en yüksek gaz bulunan bölge İsrail'in hani kıtasalını dediğimiz ve Mısır'da bayağı yüksek miktarda buldu. En fazla tabii İsrail buldu. Tabii İsrail'in bulması aramalarla bunlar birebir ilgili. Yani hani o işte ilk başlarda onlar başladı ve buldu. Dolayısıyla hani o bölgede hem Kuzey Kıbrıs'la yani adanın diyelim güneyinde, doğusunda, işte batısında, kuzeyinde hem işte doğalgaz olduğu söyleniyor. Hem de tabii Türkiye'nin yani Türkiye Mersin hani o bölgeyle ilgili yani farklı çalışmalar var ama hani ne kadar olduğu yani evet. Konusunda açıkçası çok fazla bir bilgimiz yok.
Evet Esat Hocam.
Yani şimdi şöyle takdir edersiniz ki hani bizde yakın olup olmadığını bilmek için önce aramak lazım. Hani olup olmadığını ortaya çıkarmak lazım. Dolayısıyla şimdi arama faaliyetleri işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafında ve işte İsrail kıta sahanlığına ait olan bölgelerde özellikle hatta bir de Mısır'ın kıta sahanlığı olduğu bölgelerde yapıldığı için arama faaliyetleri şu anda bulunan hani gaz rezervleri o bölgeden çıkartılıyor ama bölgenin tamamına baktığımızda hani yapılan işte çalışmalarda bu gazın bölgenin tamamına yayıldığı ve ciddi manada işte burada bir gaz olduğu düşünülüyor. Hani bunun işte testleri yapılıyor. Tabii ki hani bunun gidip bulunmadan tam manasıyla işte kaç milyar metreküptür buradaki kaç trilyon metreküptür bunu bilmenin imkanı yok. Bizim burada yaptığımız şeyin de şu anda işte iki tane sondaj gemisiyle bizde yani yakın zamana kadar Türkiye kıta sahanlığı içerisinde sadece bu şeyleri yapıyorduk arama çalışmalarını. Evet. Şu an işte Kuzey Kıbrıs tarafına doğru biraz daha derin deniz sondajı dediğimiz daha böyle işte derinden arama yaptığımız faaliyetlere başladık. Biz bu faaliyetlere başladığımızda da bir taraftan başta ABD olmak üzere aynı zamanda AB'nin de tepkisiyle karşılaştık burada.
Neden tepki veriliyor?
İşte bu biraz önce bahsettiğimiz enerjide ve ticaret ABD'nin hali hazırdaki hegemonyasının dünya üzerindeki yani bütün dünyadaki o baskın güç durumunu koruma güdüsü. Yani burada da Doğu Akdeniz'de de Türkiye'yi burada saf dışı bırakmak.
Türkiye'yi burada saf dışı bırakmak. Yani tabii. İsrail bu araştırmaları yapsa aynı tepki
verilmeyecek. Tabii. Şimdi şöyle mesela yani petrol diyelim piyasası farklı ama doğalgaz konusunda Türkiye normalde biz ne yapıyoruz işte Rusya'dan gaz alıyoruz, İran'dan alıyoruz işte tankerlerle diyelim işte Katar'dan LNG olarak getiriyoruz. Şimdi biz ağırlıklı olarak yani dışarıdaki gazı diyelim taşıyorduk ya da işte doğalgaz boru hatlarıyla hem kendimiz için hem diyelim işte TANAP'la Avrupa'ya vereceğiz ya da Türk akımıyla işte Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecekti. Şimdi şöyle bir şeye doğru gidiyor. Şimdi Doğu Akdeniz açıkçası bu Türkiye'nin hani Türkiye yalnız şu anda transfer ediyor değil mi? Hani taşıyor kendisi için ya da diğer bölge için. Ama Doğu Akdeniz'de diyelim doğalgaz kaynakları keşfedilirse yani Türkiye orada işte gaz bulduğunda Türkiye hem bu transfer özelliği konumunun yanında artık doğal gaza da sahip olan bir ülke olmuş olacak. Yani bu evet. bu çok önemli. Diğer şeyin de yani bu diyelim doğalgaz piyasası içerisinde şimdi diyorlar ki Türkiye burada çok zaten konumu var. Coğrafi bir avantajı var. Hani uluslararası piyasalara yakınlığı anlamda taşınması konusunda. Fakat bu pozisyonu, konumu çok özellikle AB ülkeleri çok haz etmiyor yani istemiyor. Çünkü AB eğer Türkiye'ye ihtiyacı olursa yani çünkü mesela işte İran'dan ya da işte Rusya'dan gaz Türkiye üzerinden AB ülkelerine gitmesi AB ülkelerinin hiç sevmediği bir şey. Çünkü Türkiye'ye muhtaç kalmak istemiyorlar ya da Türkiye'nin...
ne yapacaklar? Rusya'ya mı muhtaç kalacaklar?
Yani Rusya'yı mı? İşte o yüzden yani aslında Türkiye'den kurtulmaları Rusya'dan da kurtulmaları anlamına geliyor. Bunun da tek çaresi Doğu Akdeniz'deki doğalgaz yatakları. Yani Doğu Akdeniz'de
kendi rezervimizi bulalım, biz bunlardan uzak duralım mı diyorlar?
Evet. Hatta işte ya, Yunanistan'ı...
Bulduğumuz rezervi biz kendi siyaha sağlayacağımız yeni bir boru hattıyla transfer
ya, oradaki Türkiye'yi rezerv, bypass ederek. Tabii oradaki evet. rezervler hem işte diyelim Güney Kıbrıs Rum yönetimi var orada, Yunanistan var, İsrail var, hatta Mısır var. Hani buralardaki kaynakları işte Avrupa'nın enerjisi az güvenliği için ya da Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu doğal gaz için yeterli diyelim olursa o zaman diyecekler ki biz Türkiye'ye ihtiyacımız yok, Rusya'ya ihtiyacımız yok. Biz işte buradaki kaynakları taşıyarak bir şekilde kendi enerjideki o bağımlılığımızı ya da enerjideki bağımsızlığımızı diyecekler ki biz ilan edeceğiz.
Çünkü, ne durumdalar peki bu düşüncelerinde?
Ama şöyle şu andaki rezerv anlamında bulunan rezervler bunu karşılamıyor. Yani evet. Çok az bir miktarda rezerv var şu andaki rezerv ama rezervlerin yüksek olduğunu da tahmin
çıkartılmış
ediyorlar.
Çıkartılmış olan az.
Evet, şimdi çıkartılmış olanlar işte 4 trilyon metreküp olursa bu çok hani çok büyük bir rakam değil açıkçası. Yani Avrupa o gazın doğalgaz boru hattıyla taşınmasının yani maliyeti yüksek olduğu için onu doğalgaz boru hattıyla taşımak şu anda çok akıllıca gelmiyor. Çünkü yani götürdüğünüz gazın maliyeti yüksek olursa çok anlam ifade etmiyor. Biraz da rasyonel evet. davranmaları gerekiyor. Evet. O yüzden
ekonomik olarak
tabii yani, bir şey. Çünkü bir piyasada farklı yerde sen bu gazı bulunca hani o maliyette kimse gazı satın almaz, kullanmaz. Şu andaki şey yani daha yüksek miktarlardaki gazı bulup bunu da boru hatlarıyla taşımak. Tabii bir de orada AB'nin yanında Amerika Birleşik Devletleri de şu anda orada. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri'ni genelde petrol piyasasına müdahale eden, işte bu piyasayı düzenleyen, gerekirse Venezuela'ya gidip diyelim darbe diyelim yaptırmaya çalışan, burada İran'a işte yaptırım uygulayan ama doğalgaz konusunda da Türkiye mesela bu Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ya da işte Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin o kıta sahanlığına da işte bu gaz arama çalışmalarını yapacağını belirttiğinde ilk tepkiyi biz Amerika Birleşik Devletleri'nden gördük. Diyor ki hayır diyor yani. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar AB kendi ihtiyacını karşılıyorsa da Amerika'da artık enerji ihracatçısı, özellikle doğal gaz kaynakları anlamında bu farklı bir teknolojiyle, kaya gazı tekniğiyle inanılmaz miktarda gaz çıkarıyor ve Avrupa diyor ki gazı ben size vereyim diyor. Hı hı. Yani hatta işte burada çıkarmayın ya da işte benim kontrolümde olsun. Çünkü o da artık bir satıcı. Satıcı olunca çok böyle hani rekabet olmasını istemiyor. Kendi gazının Avrupa'da kullanılmasını istiyor. Dolayısıyla hani Doğu Akdeniz o anlamda yani işte biz varız. Biz zaten biz oradayız zaten.
Coğrafya
olarak. İşte coğrafya olarak Kıbrıs var orada. İşte Güney Kıbrıs var. Rum yönetimi, İsrail var, Mısır var. Diyelim Lübnan'ı var. İşte yani Yunanistan'ı var, AB'si var. Hatta oradaki şirketler anlamında Fransız şirketi var, İtalyanlar var, Katarlılar var. Amerika'nın En büyük işte
hocam,
enerji
kim yok diye
var.
Saysak bu kadar sürmez yani,
gerçekten
yani, şimdi yani en büyük enerji aktörleri
evet yani herkes yani, orada
yani Amerika'nın orada olduğunu da söylemeye gerek yok zaten
kendisi,
her yerde için...
kendisi var, diğer şirketleri var, büyük enerji şirketleri ve yani gittikçe de kızışıyor yani bu da şeyi işaret ediyor yani oradaki kaynaklar gerçekten herkesin beklentisi bu kaynakların büyük yani büyük miktarlarda kaynaklar keşfedileceği konusunda yüksek beklenti evet. var.
Hocam yıllar önce bir röportajda ben hatırlıyorum şöyle konuşmuştuk konuğumuzla, son 50 civarı 50 sene falan petrol rezervinin yani bir 50 yıl daha gider, ondan sonra başka kaynaklar bulmak durumunda dünya gelişmiş ya
50
ülkeler.
Yıldır konuşuluyor bu.
Yani
ya sürekli
kaç yıl önce konuştuğumuzu hatırlamıyorum da şimdi. Şimdi size onu soracağım. Son kaç yıldayız? Kaç yıla girdik? Yani bu ya, 45 onun, falan ya şöyle, geldik mi yoksa?
Onunla ilgili
hala çok, 50 mi yani?
Çok bu? Konuşulan yani sürekli tarih veriliyor, sürekli konuşuluyor ama mesela diyelim 100 yıl önce kimse diyelim doğalgazdan bahsetmiyordu. Şimdi diyelim doğalgaz yani son yıllardaki işte kullanımı, işte temiz olması, yeni kaynaklar bulunması nedeniyle belki biz işte petrol azalıyor, işte hani fosil yakıtların miktarı şey kullanımı azalıyor ama doğalgaz şu anda işte Türkiye'de tüm illerde herkes doğalgaz kullanıyor. Hatta bazı bu artık ilçelere doğru gidiyor. Dolayısıyla yani bir şekilde de farklı kaynaklar bulunabiliyor. Hani belki birbirine alternatif değil ama işte petrol sanki işte azalıyor ama doğalgaz bulunuyor. Belki
ben konuyu buradan acaba bora bağlar mıyım diye.
Ha yani işte onu
girizgah yaptım
ona
ama
diye, ona şey yapacaktın. Yani hep farklı şeyler, madenler, enerji kaynakları bulunabilir ve diyelim şu anda borun kullanımı çok fazla olmadığı için hı hı. yani hani ona diyelim borun buradaki işletimi anlamında ya da işte burada işletip farklı daha yüksek miktarlarda gelir elde etme konusunda inşallah önümüzdeki dönemlerde çok birçok alanda diyelim bor kullanılır. Biz burada büyük yatırımlar yaparız, Ar-Ge yaparız. Yani ham madde olarak ağırlıklı dışarı değil de burada kendimizi işletir daha oradan daha yüksek miktarlarda geril elde ederiz.
Esat hocam peki biz bu bor konusunda çalışma yapıyor muyuz? Yani Türkiye olarak hani rezerv, dünya rezervinin herhalde
%70
kullanılabilir halde olan %70 bor rezervi bizde.
Bu konu üzerinde çalışsak fena olmaz gibi geliyor bana. Siz
yani
ne dersiniz?
Şöyle bor hali hazırdaki teknolojiyle ikincil yani hani bir katkı şeyi olarak kullanılıyor. Maddesi olarak kullanılıyor. O da ne için? İşte yakıtın etkisini arttırmak için. Evet. İşte yakıtın daha verimli yanması için. Otomobillerde de var bu, uçaklarda da. Hatta en son işte hani bu füze yakıtlarında, roket yakıtlarında kullanılıp hani onun işte yanma verimini arttırmak için kullanılmasına dönük çalışmalar var. Hani geliştirildi gibi de. Bir taraftan da işte perakende sektörüne sunulması açısından temizlik ürünlerinin geliştirilmesi gibi şeyler var. Yani geçmiş döneme nazaran kıyasladığımızda ciddi manada gelişmeler var. Mesela en son yapılan bir araştırma şeyin üstünde, bu pil üstüne. Çünkü hani biraz önce şeyden de bahsettik, bu alternatif enerji kaynaklarından işte. Hani otomobil, araba teknolojisine bakacak olursak elektrikli araba artık hani kaçınılmayacak bir şeye gelmiş durumda. Evet. Hatta işte Türkiye'nin de hani ülke olarak geliştirmeye çalıştığı arabanın elektrikli olacağına dair artık kesin karar verildi. Hatta bunun modelinin ne olacağı kararlaştırıldı. Dolayısıyla burada bu pil çok öne çıkan bir nokta. Orada da mesela işte halihazırda mevcut olan teknoloji Griffen diye bir maddeden üretiliyor bu pillerin içeriği. Hı-hı. Ve ona benzer bir şekilde bordan üretilmiş bir yeni kompozit üretildi şimdi, mesela borofin diye. Bunun bu Griffen'in yerine geçeceği ve işte ondan çok daha verimli kullanılabileceği, dolayısıyla elektrikli arabaların menzilini çok daha uzatabileceği düşünülüyor. Aynı zamanda pilin de ömrünü uzatabileceği düşünülüyor ama hani bunlar Ar-Ge çalışmalarıyla yapılacak olan şeyler. Ar-Ge noktasına da baktığımızda maalesef bizim hem oransal olarak hem de miktar olarak işte Avrupa ülkelerine veya Amerika'ya göre epeyce bir gerideyiz. Niye? Çünkü bu doğrudan hani sahip olduğumuz kaynakla ilgili bir durum. Oraya yönlendireceğimiz kaynak kısıtlı olduğu için maalesef yaptığımız araştırma, geliştirme çalışmaları da kısıtlı kalıyor. Bunlar ilerleyen süreçte muhakkak ki geliştirilecektir. Belki işte başka ülkelerle ortak çalışmalar yapılarak bir şeyler geliştirmeye çalışacaktır. Bundan faydalanacağımız günlerin de ben hani geleceğini düşünüyorum.
Evet, ama yine belirtelim. Petrol
tabii hali hazırdaki konjonktür bu yani. Petrol ve doğalgaz.
Evet, mutlaka yerini koruyor ve önem arz etmeye devam ediyor değil mi?
Evet, yani hocam, güzel. Son yıllarda özellikle bu yani diyelim, elektrikli araba kullanımı konusundaki şu anda bir trend var. Bazı ülkelerde diyelim, fosil yakıtlarla, benzinle, dizelle çalışan arabaların üretimin durdurulması konusunda bir genelde bir beklenti var. Ama geriye dönüp baktığımızda da ekonomik anlamda işte Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda dünyadaki işte hegemonyasını sürdürmesinin evet. de bir kalemi, en önemli kalemi bence enerji. Hı. Ve onu da bildiği için yani bugün mesela işte dünya enerji piyasasını ya da petrol piyasasını kendisi düzenliyor. Gerçekten şu anda öyle. İşte girişte de bahsetmiştik. Venezuela dünyada bir numaralı. Yani en yüksek rezervlere sahip olan bir ülke. Şu anda ekonomisine baktığımızda işte siyasi durumuna baktığımızda yani hani o kadar petrol rezerviniz var ama şu anda işte enflasyon yani insanlar zor yaşıyor yani işte diyelim borç batağı, bir sürü ekonomik sıkıntılar, siyasi anlamda işte darbe girişimleri, gerçekten sıkıntılar var ama diğer tarafta mesela İran'a baktığımızda dünyada ilk 4 sırada yani petrol rezervleri anlamında, orada da büyük ekonomik sıkıntılar. Hatta İran yalnız petrol kaynaklarına sahip olan bir ülke değil, ayrıca yani petrol transferinin sağlandığı işte Hürmüz Boğazı'nın da kontrolün elinde tutan bir ülke. İşte Suudi Arabistan'ın, Katar'ın yani bu kaynaklarının uluslararası piyasaya taşınması ya da dünya petrol transferinin %30 ile 40'ı Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Dolayısıyla hani o anlamda da çok etkin, fakat Amerika Birleşik Devletleri bu yaptırımları uyguladığında şu anda diyelim hani sıfır bir petrol ihracatı öngörülüyor. Bir anda ne yapıyorsun? Dünyada 4. sırada ilk 4'te yer alan bir ülkeyi devre dışı bırakıyorsun. Dünya petrol piyasasına etki edebilecek, transferini engelleyebilecek bir ülkeyi diyelim devre dışı bırakıyorsun. Buradaki amaç ne? İşte kendisi burada yani bir hegemonyası vardır. İşte etkin olabilecek, aktör olabilecek iki tane önemli ülke var. Üçüncü sırada, ikinci sırada diyelim var, Suudi Arabistan ve kalıyor Kanada. Yani hani piyasayı elinde tutuyor. Piyasanın yani petrol fiyatları...
Ama ekonomik krizde diyorsunuz. Bu ülkelerde de kriz var diyorsunuz.
Çünkü petrol gelir, petrol ihraç etmesini engelliyor.
Evet.
Hem İran'ın hem Venezuela'nın.
Hocam... Bu konuda bir şey sormak istiyorum size. Çünkü benim aklım ermiyor. Belki sevgili dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Şimdi Küba diye bir ülke var. Bu az önce bahsediyoruz ya, ilk dörtlerden bahsediyoruz. İlk beşlerden, G7'nin içerisinde işte Kanada'yı. Yani şimdi Küba diye bir ülke var. Bu ülkede sağlık sektörü ücretsiz. Eğitim sektörü ücretsiz. Libya diye bir ülke var.
Evet.
Kaddafi, Allah rahmet eylesin, öldü gitti. Evet. Yani ölmeden önce ev veriyordu.
Evet,
elektriği, suyu bedava sosyal veriyordu.
Bir de. Ama petrol geliri vardı.
Libya'nın vardı.
Vardı
şimdi tabii. Küba'nın var mı? Yok.
Yok yani. Daha...
Yani şimdi bakıyorsunuz tamam 68 model Chevrolet'e biniyorlar ama mutlular.
Mutlular.
Yani sağlık bedava.
Ama
eğitim
nasıl,
bedava.
Ama nasıl bir sağlık?
Yani yaşadıklarına göre ölmüyorlar şimdi. Ölmüyorlar yani.
Yani şöyle, yani bedava olur ama hani niteliği nasıl olur? Ya da
hocam işte, Küba. Yani, evet, yani Küba diyoruz. Evet. Yani bu şimdi G7'den bahsediyoruz. Gelişmiş ülkeler. Evet. İlk 7'den bahsediyoruz. Kanada, Amerika yani, falan ama.
Küba'nın şöyle sağlık sektörünün öne çıktığı nokta bu kanser araştırmaları beraber bir popülerlik kazandı ama hani orada baktığınızda
Kübalı değilim bu arada ben. Evet. onu da belirteyim. Hani memleket şöyle yapmıyorum.
O, araştırmaların yani fonlanması desteği başka ülkelerden geliyor. Hani bu Küba'nın kendi kendine yaptığı bir Ar-Ge çalışması değil orada. İşte oranın doğal bitkisinden, florasından yararlanmak için başka ülkelerin fonla destekleyip yaptığı çalışmalar.
Şimdi ya az önce tabii Libya dedik. Libya İran'dan daha mı zengindi? Libya İran'dan
petrolü vardı. Evet. Petrolü vardı. Şimdi oradaki
hocam İran'ın da var.
İran'da var.
Şöyle, ama ambargo vardı.
Ambargo mesela var o biz
İran'ın üzerinde mi?
Evet. Yani
İran'da ama hiçbir zaman yaşam Libya'daki gibi olmadı ki yıllarca.
Hep ambargo vardı.
Sürekli evet. Bir ambargo var. Bir de yani Libya'nın biraz durumu farklı. Yani daha biraz farklı.
Aslında söylemek farklı istediğimiz şu.
Kino yani kaynakları insanlar kendi vatandaşları için diyelim kullandığınızda
istedikleri
gerçekten
zaman yapabiliyorlar.
Yapabiliyorlar tabii. Yani mesela bunu bu adil dağıttıklarında, herkes faydalandığında gerçekten hani bir gelir dağılımı anlamda önemli bir şey katkısı oluyor. Mesela işte diyelim Norveç hani yukarıda belki hani o kış şartlarında çok durabileceğiniz, yaşayabileceğiniz bir ülke değil. Gerçekten bir sürü hani zorluğu var. Fakat işte diyelim petrolü var, işte doğalgazı var ve dünyanın en zengin ülkelerden birisi işte bir fon oluşturmuş.
Bu Baltık Denizi'nden çıkan şeyler
yani
değil mi?
Kuzey orası denizinde, da ne kadar belirli bir yermiş.
Tabii. Eski çünkü derin.
Evet yani oradaki çıkan diyelim petrol, doğalgazı satıp bir fon oluşturmuş. Şu anda dünyanın en büyük varlık fonuna sahip olan bir ülke. Yani inanılmaz para topluyor ve bu parayı işte vatandaşına kullanıyor sosyal anlamda.
Hocam bir gün bir başka bir programda da şu Finlandiya'yı konuşalım. Evet. Nasıl ne güzel kurulmuş ve ne güzel çalışmış değil mi insanları?
Ya 5 milyonluk ülke yani. Hani Finlandiya'ya çok güzel örnek göstermek doğru bir şey değil yani.
Ama
Ankara
şey yani,
kadar bir ülkeden
ama
bahsediyoruz.
Ama şöyle işte yani diyelim gelir dağılımı anlamda, sosyal devlet anlamda, eğitimi anlamında, yani evet, planlama anlamında, gelir dağılımı
yani
anlamında.
Konu, yani konuşulacak evet, bir ülke konu evet, diye evet düşünüyorum.
Biz zaten
ben
mesela böyle eğitim denilince işte filan dedik.
Finlandiya
eğitim
tabii. Sistemi. Dünyanın en iyi eğitim sistemi.
Evet.
İşte varlık fonları anlamında bir örnek verildiğinde işte Norveç'teki varlık fonu genelde örnek verilir. Yani bu çok önemli çünkü yani büyük bir kaynak oluşuyor o petrolden, doğalgazdan ve o kaynaklar bir şekilde ne yapılıyor? Ülke ekonomisi için, diyelim adil gelir dağılımı için, sosyal yaşam için. O yüzden diyoruz ya kuzey ülkeleri sosyal devlet diyoruz. Sosyal devlet nereden geliyor? Devletin işte
geliri.
Dolayısıyla vatandaşların diyelim hani yoksulluğunu azaltma ya da gelir dağılımı düzeltmek için devletin yani kendisinin orada var olması.
Evet. Erdal hocam, Esat hocam biz konuya Doğu Akdeniz'den girdik. Şimdi Baltık'tan çıktık.
İstersen ama orada tekrar enerjiden bahsediyor diyoruz. Orada da enerji var.
Alttan gidiyor diyorsunuz. Yani bayağı bir gezeceğiz de isterseniz tekrar biz Doğu Akdeniz'e dönelim.
Gelelim
dönelim. Şimdi bir bilmece var. Doğu Akdeniz'de bunun çözümü de vardır diye ümit ediyorum. Varsa nedir?
Valla Doğu Akdeniz gittikçe gerçekten karmaşık hale geliyor. Yani orada sular hani ısınıyor falan genelde söyleniyordu son 10-15 yıldır, işte 2000 yıllarından itibaren bu doğalgaz bulunduğundan beri, ama artık gerçekten ısındı. Yani hani bugün işte Türkiye'nin düzenlediği büyük bir tatbikat var şu anda. Yani hani hem ekonomik anlamda, hem siyasi anlamda, hem askeri anlamda, işte ekonomiyi biz enerji genelde olarak bakıyoruz. Orada büyük bir mücadelenin olduğunu görüyoruz ve Türkiye belki geçmiş dönemlerde hep savunmadaydı. Yani diğer ülkeler diyelim işte gaz aramaları vardı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi kendine göre bölge ilan etmişti. Herkesle anlaşma yapıyordu. Türkiye hani onu diyelim ilk olarak kabul etmediği için çok orada hep hani böyle olmaz, şöyle olmaz deniyordu, ama şu anda artık o aşamadan geçtik. Yani Türkiye'nin artık oralarda zaten diyelim başladı bu bir tane sondaj gemisiyle, Fatih sondaj gemisiyle ikinci sondaj gemisi gelecek ve Türkiye'nin artık orada reel olarak hani bulunması, gaz araması.
Bizim bu denizlerde gaz arama gemimiz bir tane mi?
Bir tane şu anda, bir tane daha olacak, iki tane
çok
olacak.
Çok mu pahalı bir şey bu? Niye yani, yani bir tane?
Yani çok yani geçmiş dönemlerde kiralamalarla ya da böyle hani
diğer şeyler, şirketlerle birlikte evet, yapılıyordu. Evet,
sismik araştırmalar yapıyorduk ama bir türlü yani sondaj.
Yani bu uçaktan pahalı mı?
Pahalı çünkü teknik olarak yani o kadar yüksek miktarlarda bir...
Yani arama maliyeti yüksek. Evet. Yani
biz bugüne kadar, biz bugüne kadar eskiden niye bu işe önem vermemiştik?
Valla çok, orada olup olmadığı bilinmiyordu. Biz daha çok Karadeniz'e yönelmiştik. Mesela işte Şenli
orada olup olmadığı bilinmiyordu. Tabii. Arama, adı arama. Arayacak.
Hayır, şöyle,
var mı yok
ama diye. Şöyle arama için de
arama maliyetli bir iş yani.
Kaynağınızın olması gerekir. Yani biz mesela ararsınız yıllarca. Bulamayabilirsiniz ama her aramanın da gerçekten ciddi maliyeti yüksek. Yani
hani, hocam okyanuslar ötesinden yani. Geliyor adam buraya.
Ama
yani
kaynağı var işte.
Ama kaynağı var, parası var yani. Mesela
biz de ayır saymışız işte, keşke ayıramıyor, eskiden hani
ayıramıyoruz. Ya bizim şu anda yani hani işte belki yine dönüp biraz uzaklaşıyoruz ama yani Ar-Ge için çok fazla yıllarca Ar-Ge, para
araştırma geliştirme tabii sevgili dinleyiciler.
Evet yani çok para ayırmamışız. Yani şöyle belki geçici olarak işte belli firmalarla gitmişiz, bir ay çalışmışız, olmamış, bırakmışız çünkü gerçekten
çıkmaz
maliyetli.
Yani, bir şey diye
yani hani mesela yani. Çıkmayınca
buradan bir şey olmaz hocam.
Ha olmaz yani, çıkıyorsun. Yani, evet. Aynen öyle. Aynen öyle.
Buradan bir şey olmaz. Evet.
Ya yani çünkü uzun sürede sizin o kadar kaynak ayırmanız, hadi bulamayınca o kadar paramız yok ki, o kadar kaynağımız yok yani. Şimdi biz bir de şunu da fark ettik, diyelim her yıl şu anda işte son 15-20 yıllık ortalamaya baktığımızda her yıl enerjiye yani bu maden ve işte doğalgaz, petrol hepsini 50 milyar doların üzerine her yıl bir enerjiye para ödüyoruz. 50 milyar doların üstünde. Büyük para.
Aynen öyle.
Yani
bizim
para.
Yani 800, 700, 600 milyar ya dolar hocam, civarı gelirimizin olduğunu yani. Düşünürseniz. 50 milyar
hocama dolar. Yalvaracağım. Hocam ne olur. Şimdi bu parayı biz ödüyoruz ya hani.
Evet.
Şimdi bu parayı ödememek için bu paranın hani bir kısmını araştırmaya yatırsak, bulsak da.
Ama mecbur ödememiz gerekiyor. Bu
onu da işte kısamıyorsun.
Hocam sizinle de. Hayır.
Hani ekonominin realitesi yani hani bir yerde. Evet. Şimdi kaynağınız sınırlı ve bu alana aktarabildiğiniz miktar da sınırlı. Ha şurada hani herkes zaten mutabık, herkes haklı bunda. Hani az da olsa oraya bir pay ayrılsın ve sürekli ayrılsın. Hani sürekli bu araştırma geliştirme faaliyeti bir süreklilik içerisinde, yıllar içerisinde
fatura,
devam etsin.
Fatura çok yüksek olunca yani 50-54 milyar dolarlık bir fatura. Şimdi yani bir o faturayı ödemeniz lazım. Kesinti olmaması gerekiyor. Çünkü bizim yani üretimimizle bu enerji tüketimi o kadar birbirine bağımlı ki yani enerjide bir problem olduğunda, kesintiler
direkt
olduğunda
yani.
Üretim duruyor. Yani orada da sıkıntı olmaması gerekiyor. İşte son yıllarda ne yapıyoruz? Diyelim işte yenilenebilir dediğimiz bu evet. Güneşe, rüzgara işte kaynak hidro ayırıyoruz. Yani biraz oraya para ayırıyoruz. Bir kısmını işte kendi kaynaklarımız var. Kömürü, liniti diyelim çıkarmaya çalışıyoruz. İşte bu nükleer enerji konusunda diyelim işte belli yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan işte hidroelektrik bu santraller yapmanız lazım. Şimdi her yılda enerji tüketiminiz artıyor. Yani hani fatura da artıyor. Belli bir yüksek miktarda fatura var. Bir de her yılda ekonomi büyüdükçe daha yüksek miktarda enerji tükettiğiniz için yani belki Ar-Ge'ye araştırma geliştirmeye ayıracağınız parayı bir sonraki yılın ek ilave enerji tüketimi karşılamak için bir para ayırmanız gerek. Yani öyle bir de bir sorunumuz var. Ama dediğiniz gibi yani bir şekilde de Türkiye'nin bu çıkmazdan çıkması gerekiyor. Yani belki Karadeniz'de bulamadık yok ama Doğu Akdeniz'de madem ki herkes
olduğu
buluyor,
biliniyor. Yani.
Biliniyor. Biz oradayız
aramaya
değil mi?
Devam edeceğiz.
Doğu Akdeniz'de sınırımız var. Akdeniz
yani,
içindeyiz.
Evet.
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti var orada. İşte Kıbrıs'ın güneyinde varsa doğusunda da vardır. Hatta güneyinde de bizim yerimiz var yani sonuçta. Yani bir şekilde de aslında orada bulunacak gaz gerçekten Türkiye'nin yani inşallah şey olur, kurtuluşu olur. Yani hani diğer ülkeler.
O zaman Ar-Ge'ye ayıracak bir kaynak
olur yani. Biz diyelim orada doğal gazımızı orada karşıladık. İşte aşağı yukarı diyelim 20 milyar dolar doğalgaz faturamız var. Yani hepsini orada karşıladığımızda onu sen Ar-Ge ayırdığında aslında inanılmaz her yıl bambaşka bir yere gidersin.
Para parayı getirir.
Aynen öyle. Çünkü sen para dışarı gitmeyince, ekonomide kalınca bir sürü yatırım yapıyorsun. İşte iş ortaya çıkıyor.
İstihdam çıkıyor.
Bir sürü farklı yatırımlar yapıyorsun. O alanlarda kendini geliştiriyorsun. Ama biz ne yapalım? İşte
hocam çocuklarımız görür mü? Yani bizden geçti mi?
Valla yani oradaki diyorsunuz? Tartışmalar şimdi alevlendi. Yani böyle büyük bir savaş şeyine kadar herhalde gelmezse yani kısa sürede büyük miktarlarda herhalde bulunur gibi gözüküyor.
Tamamen kopabilir gelmiş.
Evet, yani çünkü herkes orada yani herkes orada bekliyor böyle.
Bayağı güzel bir rezerv o zaman.
Çok yani. Yani şu andaki
hem kaliteli hem bol sanırım.
Bir de yakın yani.
Hani, çıkartması da kolay yani.
Çıkartması da kolay bir de yakın yani. Hani şu anda diyelim İsrail bu kaynağı buluyor, doğalgaz buluyor. İşte Güney Kıbrıs diyelim bulduğunda, Mısır bulduğunda. Yani bunlar nereye satacaklar bu kaynağı? Avrupa'ya satacaklar. Çünkü en büyük pazar orası. Şimdi oradan Avrupa'ya taşınmasını bir tarafa koy. Bir de hemen Mersin'e diyelim aktardığınızda tabii karşıda gözüküyor. Yani Kıbrıs'a gittiğinizde evet. Hava açık olduğunda şey gözüküyor yani. Işıklı tabii gözüküyor. Dolayısıyla yani taşıma maliyeti, transferi de o kadar uygun ki bir anda Türkiye'nin şeyi değişir yani.
Rusya
yani,
ne yapıyor bu arada? Biraz sessiz gibi.
Rusya değil aslında.
Laskiye'de üst kurdu bunun için.
Laskiye'de zaten üst
kurdu. O da orada. Tabii buradaki çıkarılacak gaz aslında Rusya'yı bayağı olumsuz etkileyecek yani. Hı. Çünkü Rusya şu anda bir yukarıda kuzey akımdan gaz gönderiyor. Yeni bir tane
Türk hat oluşturuyor. Yok,
Kuzey 1 diye bir oluşturmaya çalışıyor. Hatta bugün bir haber vardı.
En büyük tedarikçi Avrupa'nın Rusya.
Hatta Avrupa dedi ki bugün bir haber vardı. Amerika Avrupa'ya diyor. Ben diyor gazım var ben size diyor gaz veririm diyor. Siz diyor o kuzey akım 1 yeni bir proje.
Yani Rusya'dan alma benden al diyor.
Evet diyor ki ondan vazgeç diyor ben diyor sana veririm diyor. Yani hani yani bir de öyle olunca zaten Amerika yani Avrupa'ya bunu
hep
vermeye
çalışıyor.
Hep böyle
yardımseverdir Amerika. Hep böyle
yardımseverdir. Diğer taraftan Doğu Akdeniz'e bulunacak gaz da zaten Avrupa kendi ihtiyacın büyük bir kısmını orada karşılayınca biz de mesela öyle bir şey öyle bir imkanımız olsa Rusya ne yapacak yani? Rusya artık şey mi Çin'e mi yani büyük ihtimalle diğer
doğuya mı açılacak?
Büyük ihtimalle öyle olur yani.
Gerçi şu anda mesela Rusya'nın doğu yani güneye diyelim
mesela yani. Türkmenistan yani. Evet, Türkmenistan mesela Avrupa'ya satmıyor. O yani problemler dolayısıyla onlar ayrı bir hat kurdular. Ta işte Tapi diye Afganistan, Pakistan, Hindistan oraya doğru gidiyor. Hani belki oraya doğru gidebilir ama yani bu kadar gaz satamaz yani hani bu Avrupa'yla bizimle karşılaştırıldığında buradaki gaz tüketimi daha fazla daha çok para kazanıyor işte sabit bir geliri var yani Rusya'da
artı bu gelirler. Artı stratejikte bir üstünlük sağlıyor yani işte tabii, NATO ülkelerinin tamamına karşı enerjiniz benden diyor yani.
Ha bir de orada yani siyasi olarak da uluslararası ilişkiler anlamında yani bir problem olduğunda ha diyorsun ki Rusya'dan gaz alıyoruz yani bir yerde duruyorsun. Yani bu mesela savaş
karşıdaki,
uçağı.
Karşıdaki ülkeyi bir şekilde tuttuğunuz bir güç değil mi? İp yani bu.
De mesela kışın ortasında gazı kestir Rusya mesela. Hani, değil
ki
mi?
Geçmişte de oldu örneğini yani. Gördük tabii. Yani.
Mesela Ukrayna ile bir problem olduğunda gazı kesti bir anda gerçekten o kış şartlarında.
Normalde uluslararası sözleşmeler gereği böyle bir şey yapmaması lazım. İşte hani pompa merkezim bozuldu, basınç düştü. Ha. İşte çeşitli bahanelerle yapabiliyor yani bunu.
Doğru.
Hemen kesebiliyor yani.
Yani kesemez ama şimdi Rusya'nın da şöyle bir problemi var. Yani gazı var ama bu gazı satması gerekiyor. Sen bugün keserse Rusya yarın millet alternatif bulduğunda elindeki gaz kalır. Zaten
ne yapacak o zaman?
Gelirlerin büyük bir kısmı gazda, petrolde satamayınca dibe vurur yani. Yani geçmiş dönemlerde bir ara bir oldu. Evet. Yani petrol fiyatları düştü işte yaptırımlar uygulandı. Bayağı bir sıkıntı yaşadı. Yani bugün
böyle bir
sıkıntısı
da var.
Yani şimdi şöyle de bir durum var. Yani petrol sahibi olmak, doğalgaz sahibi olmak ne kadar önemliyse Yani bunu transfer eden, bunu tüketen ülkeler de o kadar önemli. Yani Rusya'nın doğal gazı var. Müşteri bulacaksınız. Yani hani gazınız var, petrolünüz var. Satamadıktan sonra bir anlamı yok. Ya da karşı taraf bunu almadığında hiçbir anlamı yok. Çünkü gelir elde edemiyorsunuz. Karşı taraf da eğer petrolü, doğal gazı yoksa o nasıl yaşayacak? Yani ülkeler aslında birbirlerine çok bağlantılı. Birbirlerine de bir bağımlılıkları sürekli olarak artıyor. Ama biz yani hani bu kaynağı bu eğer bulursak diyelim Doğu Akdeniz'de bir şekilde aslında o yani %70 oranında bizim bağımlılığımız var. Hatta mesela doğal gazın %98'ini ithal ediyoruz. Ve tüm Türkiye'nin tüm yerlerinde doğal gaz kullanıyor. Yani birçok ilçede artık ilçeler almaya başlıyor. Yani %98 oranındaki
%2 ne yapıyoruz?
İşte yani bu buluyoruz yani. Oradan, buluyoruz. Oradan yani. Buluyoruz evet.
Buluyor
şey
muyuz?
Var biz var ama çok çok az yani. Diyelim mesela geçen bir haber vardı Trakya'da. İşte ha. Bulunan var ama böyle küçük parçalar halinde şey bulma diyelim imkanımız var.
Bu araştırma ikinci gemimiz de yolda mı demiştik?
Evet yani yerde. Onun hazırlıkları var. O da gidecek yani. Hani o da sondaj çalışmalarına başlamış.
Gemileri falan artırsak bari. Evet. Madem bu kadar önemli.
Yine işte maliyet kaynak. Yine para. Money talks.
Hallederiz ben. Evet. Hallederiz. Ayın 15'inde maaşları alınca evet hepimiz ortak yatırım.
Almazsak maaşları hepimiz belki olabilir.
Ya da evet, almayalım yani, gemiye. Evet, yatıralım. Peki. Efendim süremizin sonuna geldik.
Evet, çok
çok teşekkür ediyoruz.
Çok güzel bir program oldu. Gerçi, sağ olun.
Biz konuştuk. Konuğumuzu pek konuşturmadık mı yoksa?
Yani
bir dahaki sefere. Sevgili dinleyiciler, ekonomi gündemi birlikteliğimiz burada sona eriyor. Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl ve araştırma görevlisi Sayın Esat İpek konuklarımızla çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Tekrar önümüzdeki programlarda yine bir arada olmayı ümit ediyoruz. Sizler için programı Zeynep Yıldırım hazırladı. Ayhan Tahçı'ya teşekkür ediyoruz ana kumanda masasında ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
Ekonomi gündemi.